Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 10. ayrım. Başarılı bir iş yapılırsa kendi beceriksizliklerinin ortaya çıkmasından korkuyorlardı aslında. Sonunda o daha önce anlattığım teknik aksaklıklarla falan biz programı yaptık. Programın biçiminde, sunuşunda da yenilikler vardı. Daha ilk yarım saatin sonunda seyirciden kutlama telefonları yağmaya başladı. Halit Kıvanç maç anlatırken harikalar yaratıyordu. Adil Örs montaj masasının başında programın arasında müzikler serpiştiriyordu. İstanbul'dan telefon eden arkadaşlarım sokaklar bomboş diyordu. Herkes evinde, kahvehanede, telespor seyrediyormuş. Ankara'da da durum aynıydı. Büyük başarı elde ettik. Projeye göre buna sonradan telespor gençlerle, telespor işçilerle gibi bölümler de eklenecekti. Her şey çok güzeldi. Ah bir de o ilk yayında Galatasaray Fener'e yenilmeseydi. İş yeri değil kahvehane. Yayın 7 güne nasıl çıktı? İlk pazar yayınımızdan sonra 18 Mart'ta da ilk pazartesi yayınını büyük bir özenle hazırladık. Pazartesileri 6. gün olarak yayın programına alınmıştı. Önce bir çocuk programı, sonra kitle sorunlarıyla ilgili bir program, haberler, 15 günde bir klasik Türk müziği, 15 günde bir halk şairlerinin tanıtıldığı saz ile söz ile ve sonra da beyaz perdede unutulmayanlar. Sonra 7. gün olarak çarşambaları da yayına başladık. Ona da Büyük Savaş adıyla başlayan, 20. yüzyıl dosyası olarak devam eden, savaşan dünya ile sona eren tarih dizilerini koyduk. Bunları seçerken o sıralar UNESCO'da önemli bir görevde bulunan arkadaşım Hıfzı Topuz'la görüştük. Bir de birilerini Paris'e yolladık ve nihayet diziler ısmarlandı. Hiç unutmuyorum, onun da yayınlanması çok olaylı oldu. Bir defa filmler gecikti. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Roger Worth'u araya soktuk. Yayına 3 gün kala filmler geldi. Bu sefer de çeviri problemi var. Kutuların içinde Fransızca metinler yok. O işi TRT'deki en ilginç kişilerden biri olan Edwin Rizzi ile çözdük. 5 dili mükemmel konuşur, arkeolojiyi, Anadolu'yu bilir, İkinci Dünya Savaşı'nı içinden yaşamış dış ilişkiler müdürümüz. Edwin Bey elde kağıt kalem, bantları dinleye dinleye, gece uyumamacasına yaptı bitirdi tercümeyi. Seslendirmeyi Çetin Çeki ile Can Akbel yapacak. Bir de ne görelim, filmin girişinde söz yok, çıkarılmış, metin de yok. Demek ki bir giriş yazmak lazım. O işi de Mehmet Barlas çözdü. Ön sözü stüdyoda yazdı, böylece yayına girebildik. Öncelikli sorun altyapı mıydı, insan malzemesi mi? Aslında araç yetersiz de olsa vardı. TRT'nin maddi imkanları da vardı. Sorun insanların tüketilmiş olmasıydı. Bir vurdum duymazlık havası almış yürümüş. Sanki iş yeri değil kahvehane. TRT haberciliği 12 Mart dönemindeki günahların ezikliği içindeydi. TRT en basit Ankara kulislerine alet edilmişti o dönemde. 14 Ekim seçim gecesi yapılan gazetecilik gafları, kasıtlı yorumlar, 12 Mart'ta sanık olanı suçlu gösterme çabası, Faruk Gürler'i Cumhurbaşkanı seçtirmek için yayınlanan ilginç törenler, bunların zihinlerden silinmesi çok zordu. Kültür programları deseniz ilkokul çocuklarına bile yetmeyecek kadar basit, ilkel, köy programları, Hristiyan misyonerlerin vahşi zencilere bakışıyla hazırlanmış. Biraz küçümseme, biraz acıma. Çocuk programları korkunç. Fazla sesini çıkarmayan, büyüklerin hoşuna gitmeyecek laflar etmekten kaçınan uslu çocuklar yaratmak için hazırlanmış programlar. İşim gereği seyrederken inşallah kızımla oğlum bunları görmüyordur diyordum içimden. Dramatik yapımlarda arada bir başarılı tiyatro eserleri çıkıyordu. Ama onun dışında sıfır. Fosilleşmişler, huzursuzlar, çalışkanlar ve devrimciler. TRT çalışanları bu değişiklikleri nasıl karşıladı? Ben geldiğimde TRT haftalık programını bile yapıp basına dağıtmıyordu. Bunu Milliyet'e veda ederken sayfa sekreterlerinden biri söylemişti. Mesela cumartesi yayınını perşembeden söylüyorlarmış. Günübirlik program yapan bir televizyon. Bakın o günlerde nasıl bir not almışım. Bu televizyon nasıl düzelir? Kimsenin bir şeye aldırdığı yok. Üst kademe bir felaket. Onların yönetiminde televizyon ilerleyemez. İşe karşı korkunç bir laubalilik ve sorumsuzluk var. Daha önce de yazdığım için rahatça söylüyorum. Televizyon dairesi başkanı, yani televizyonun en üst sorumlusu emekli bir albaydı. Programlar iyiymiş, kötüymüş, hatta neler yayınlanıyormuş pek farkında olduğunu sanmıyorum. Telespor'dan örnek vereyim. Yayına 15 dakika kala manzara şu. En üst düzeydeki bir TV sorumlusu odasında programa çıkacak bir hanım sanatçının annesiyle oturuyor. Üstelik bana diyor ki kameralardan biri zaten bozuktu. Öteki de bozulmuş. Çocuklar yapmaya çalışıyor. Olmazsa artık yayına geç gireriz ya da hiç giremeyiz. Bir kasıt yok. Çok saygılı bir insan. Fakat işe bakış bu. Hemen yerimden fırladım. Haber stüdyosundan bir kamerayı aşağı indirtmek için. Onlar da yüzlerce kilodur. Müdür nasıl taşıyacağız falan derken yürüyün hep birlikte sırtlanıp taşıyacağız dedim. Tam o sırada Tarcan Günenç kanter içinde içeri girdi. İlk telespor programının Güneş, Tecelli ve Adil Örs'le birlikte hazırlayıcısıydı. Tek çare yukarıdan kamera indirmek, yayına giremiyoruz diyebildi. Neyse ki telefon çaldı, arızalı kamera düzelmişti. Saatime baktım, yayın saatine 14'e 5 dakika kalmış. Hatırlayınca şimdi bile ürperiyorum vallahi. Bana kalırsa bu düzende sorumsuzca program değiştirmekle seyirciyle düpedüz alay ediliyordu. İşin ilginci üst kademeden kimse bundan rahatsız değildi. Ancak şunu da söylemeliyim ki TRT'deki çalışanların hepsi bir değildi. Fosilleşmiş dediklerim vardı. Çoğu kartvizitlerle TRT'de işe girmişlerdi. Onları çalıştırmayı pek beceremedim. Personel kanunu çerçevesinde onları uzak kentlere gönderebilirdim. Bunu da doğru bulmadığım için daha çok bu sorunu bir köşeye bırakmayı tercih ettim. Birlikte çalışabileceklerim vardı. Bu grubun başarısı genel müdürün, üst düzey yöneticilerin motive etmesine bağlıydı. Çok olumlu işler yaptık beraber. İşine son derece bağlı olanlar, görevini en iyi şekilde tamamlamazsa rahat uyuyamayan huzursuzlar vardı. Güneş Tecelli film bölümünde Faruk Kalkan, daha sonra Mustafa Gürsel, tiyatro bölümünün başına getirdiğim Gürol Gökçe gibi. Bir de en ilginci yapılan hiçbir şeyi beğenmeyen, kendileri de hiçbir iş yapmayan sözde devrimciler vardı. Onlara bakarsanız çok iş yapacaklar. Fakat nasıl olsa yöneticiler engeller. Onlarla da çatıştınız mı? Bunlardan biriyle bir anımı anlatayım. Gerçekten ibretlik bir konuşma geçti aramızda. Bu kişi bir keresinde bana geldi. Olmadık bir devrimci televizyon hayali çizdikten sonra futbol maçlarının televizyonda verilmesini şiddetle eleştirdi. Kapitalizmin halkı afyonlatmak taktiğiymiş bu. Ben de sosyalist ülkelerde de spora önem verildiğini anlattım. Kitlelerle diyalog kurmak sanıldığı kadar kolay değildir dedim. O zaman manalı manalı gözlerini kırpıştırdı. Maç yayınını niye yaptırdığınızı anladım galiba dedi. Efendim neymiş? Ecevit hükümetinin o sırada yaptığı zamları unutturmak için yapıyormuş. O zaman devrimci açıdan söylenecek bir şey yokmuş. Yaptığım doğru demekmiş. O çocuğa bir daha rastlamadım. Ama onun gibi 3 müdür vardı televizyonda. İnsanlar böyleyken teknik açıdan da sınırlıydık. Bir de şanssızlığım vardı. Ne kadar teknik araç ve radyoda size bağlıydı. Orada durum neydi? İnsan önce problemli çocuğuyla meşgul olurmuş. Ben de ilkin televizyonun dertleriyle uğraştım. Ama radyoyu önemsemediğimden değil bu, katiyen. Aksine radyolar belli bir düzeyin üstünde yayıncılık yapıyordu. Yoksa radyoyu önemsememek ne mümkün? Birincisi radyo televizyondan çok daha yaygındı. Yayın süresi daha uzundu. O sıralar Türkiye televizyon heyecanını aşamamıştı henüz. Ama ondan sonra radyoya belli ölçüde dönüş olacağını düşünüyordum. Londra'da BBC'nin radyo yayınları sorumlusuyla da görüşmüştük bunu. Türkiye'nin radyoları televizyondan farklı olarak kurumsallaşmış durumdaydı. Programlar iyi kötü ama düzenli olarak belirleniyordu. Yayınlarda da fazla bir aksaklık olmuyordu. Yalnız orada da şöyle bir sorun vardı. Radyolardan sorumlu olan TRT Genel Müdür Program Yardımcısı yerinde yoktu. Emekli bir albaydı bu bey. 12 Mart'tan sonra Musa Öğün yapmıştı atamasını. Ama sonra Amerika'ya gitmiş, orada hasta raporu almış, bunu da 1,5 yıl uzatmış. Onun yerine de bir emekli subay vekalet ediyordu. Gayretli bir insandı. Ama sadece gayretli olmuyor işte. O görev için benim aklımdaki isim Hıfzı Topuz'du. Babali tecrübesini yaşamış, Akşam Gazetesi'nin en başarılı zamanında genel yayın yönetmenliğini yapmış bir isim. Sonra UNESCO'ya girmiş, orada özellikle ülkelerin kitle haberleşmesi konusunda uzmanlaşmış, UNESCO'nun gazetecilikle, haberleşmeyle ilgili bütün işlerinde onun adı var. Tabii Paris'te hayatı ona göre, maaşı ona göre. Fakat gelirim dedi Ankara'ya. Sabahtan sabaha kadın dünyası, eve dönerken gibi kuşak programları onunla başladı. Sonra teknik olarak ikinci bir yayını aynı anda yurda yayacak durumda olduğumuzu tespit ettik. TRT 2 ve TRT 3 de böyle gerçekleşti. Yani mevcut eleman sayısı, teknik araç sayısı artmadan radyoların üretim kapasitesini, radyo haberlerini %100 oranında büyüttük. TRT 2'yi bir tür halk üniversitesi gibi düşündük. Ayrıca gün içinde uzun haber programları, spor gazetesi, geçen haftanın ülkesi, geçen haftanın olayı, sonra benim çok önem verdiğim çocuk programları, anne babalar için programlar, her hafta iki gün öğretmenlere ayrılmış iki uzun program yapıyorduk. Sorunları masa başında biz tespit etmiyorduk. Öğretmenler kendileri dile getiriyordu bunları. Tabii o unutulmaz arkası yarınlar, edebiyat programları, kitap okumalar. Şunu söyleyebilirim ki bizim radyolarımız büyük kitlelere gidebilen radyolardı. Yayınlar hiçbir zaman seçkin hazırlık için değildi. Kitlelere gidebildik, onlarla diyalog kurabildik, onlardan öğrendik, onlara seslendik. TRT'dekiler gazeteci değil, memurdu. Haber merkezinde durum nasıldı? TRT'nin haber bölümüne bir yöneticiden çok bir meslektaş, Gazeteciler Sendikası'nın eski bir yöneticisi olarak, onların sorunlarını yakından bilen bir arkadaş olarak yaklaşmaya çalıştım. Çok çalışkan, kültürlü gazeteciler vardı TRT'de. Bizim gidermeye çalıştığımız tek bir eksikleri vardı. O da bir devlet kuruluşunda memur olarak çalışmanın getirdiği durgunluk. Bu da doğaldı aslında. Gazetecilik sürat ister. Onlarsa bürokrasinin, korkuların, tabuların altında ezilmişlerdi deyim yerindeyse. Gazetecilikle memurluk, yan yana gelemeyecek iki meslek. TRT'dekilerin röportajlarında bile vardı bu hava. Ekranın önündekilerin aklından geçen soruları soramazlardı bazen. Hele karşısındaki bir parti yöneticisi ise. Bir örnek vereyim. Demirel bir keresinde bizim muhabire AP Demokrat Parti'nin devamıdır diye demeç verdi. Oysa aynı Demirel 3 yıl önce AP kimsenin devamı değildir demiştir. Nazikçe sormak gerekirdi en azından. Efendim acaba fikir mi değiştirdiniz diye. Ama arkadaşımızı da anlıyordum. O da koca parti liderini kameralar önünde küçük düşürüp ayıp etmekten korkuyordu. Şöyle bir yöntem uyguladık. Herhangi bir siyasi yetkili kendi hakkındaki haberden şikayet ederse kesinlikle haberci arkadaşlar konuşmayacak, doğrudan bana yönlendirecekler. Ben araya girince baskıdan bir nebze olsun kurtulmuş oldular. Haber merkezinin köşe başlarını tutanlardaysa asıl sorun. Fakat bu olay çözüldü sonra. Sonraki halefiniz Doğan Kasaroğlu o zaman haber merkezi müdürüydü ve görevden alıp başka yere atamıştınız. Neden? Bir takım nedenlerden ötürü. Orada bir dükalık oluşmuştu. Ona bağlı müdürler de kendiliklerinden gelip görevden alınmayı, danışmanlıklara atanmalarını rica ettiler. Böylece dükalık ortadan kalkmış oldu. Haber merkezine emanet edecek birini bulmak için gözümü Bağbali'ye çevirdim. Sonunda Mehmet Barlas'ı düşündüm. 1964'ten beri yakından bildiğim, görüştüğüm, Cumhuriyet'te 3 sene birlikte çalıştığım, güvendiğim, yakın bir arkadaşımdı. Gazetecilik bilgisine de, doğruluğuna da güvenim tamdı. Orada gene Mevzuat Hazretleri önümüze çıktı. Mehmet Barlas'ın memuriyet kıdemi o göreve yetmedi. Biz de haber merkezini genel müdür yetkisinde tuttuk. Barlas'a da danışman sıfatı verdik. Ama bütün sorumluluk ondaydı. Onunla birlikte Jülide Gülizar, Ahmet Oktay, Mete Buharalı, Aycan Giriftlioğlu, Teoman Karahun'la en kritik konularda haberlerin sorumluluğunu paylaştık. Çok başarılı oldular. Haluk Şahin'i haber merkezine değil ama işin ilmini yapan insan olarak aldık. Ona da kıdemi yetmediğinden danışman sıfatı verdik. Onu bizimle televizyon dairesi başkanı olarak seçtiğim Yılmaz Dağdeviren tanıştırmıştı. Amerika'da kitle haberleşmesi ve televizyon üzerine doktora yapmış. Öğretim üyesi olarak iki kat maaşla Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girebilecekken TRT'ye geldi. Televizyonun sosyal yerinin saptanmasında, programların planlanmasında benim en büyük yardımcım oldu. Krizin ortasında kopan kahkaha. Kıbrıs harekatını bu ekiple mi izlediniz? Evet, tamamen. Tabii harekattan önce Kıbrıs'taki darbe haberi var. 1 Temmuz sabahı 8.30'da haber geldi. Kıbrıs'ta darbe yapılmış. Makaryos'un öldürüldüğü bildiriliyor diye. Bütün bültenler Makaryos'un kesin öldüğünü söylüyordu. Ama biz bunu iddia ediliyor, öne sürülüyor, söyleniyor diye vermeye karar verdik. Ayrıca ne bir Türk düşmanı öldü basitliğine düşecektik ne de onu kahramanlaştıracaktık. Sonra Kıbrıs'tan Makaryos'un hayatta olduğuna dair haberler geldi. Biz de ihtiyatlı bir dille bunu duyurduk. TRT'nin haberi bütün dünyada bomba gibi patladı. Az sonra BBC ve France Inter TRT'nin haberine atıfta bulundu ve Makaryos haberini öyle verdi. Kıbrıs bunalımındaki en kritik haber. Kıbrıs Rum kesimi birbirine girdi. Yunan cuntası zor durumda kaldı. Hemen bir haber odası kurduk. Gelen haberleri bu odadan arkadaşlarımız halka duyurdular. Üstelik önceden hazırlanmadan. Hükümet toplantı üstüne toplantı yapıyor. Başbakan Ecevit Londra'ya hareket ederken olumsuz cevap alınırsa Kıbrıs'a çıkarma yapacağını biliyordum. Onu tanıdığım için kararlılığını tartabildiğim için kestirebiliyordum. Nitekim 19 Temmuz sabahı Başbakanlıktan özel kurye ile haber geldi. Olağanüstü bir değişiklik olmazsa 20 Temmuz sabahı Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapıyordu. Hemen harekete geçtik. Sayfa 112'de yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. TRT Kıbrıs Bürosu'nun açılışı. O dönem tek kanal olarak TRT'nin muazzam bir önemi vardı. Bu sorumluluk ürkütmedi mi sizi? Sorumluluk çok ağırdı tabii. En küçük bir yanlışın altından kalkamazdık. Haberi alınca bir de baktım ki TRT'yi savaş düzenine sokmak için vakit çok azalmış. Gerçi izilleri falan durdurmuştum. İzilli olanlara 4 saat içinde Ankara'da olmalarını haber vermiştim. Ama gene de zordu. Bütün arkadaşlarım azami titizlik gösterecek, haberler en sonunda benim tarafım alınarak verilecekti. Tabii sadece televizyon değil, radyolar da var. Radyoların sorumluluğu Hıfzı Topuz'daydı. O, Yılmaz Dağdeviren, Tarcan Günenç, 19 Temmuz gecesi görev başındaydılar. Ankara Radyosu'nun ve televizyonun binalarına dışarıdan birinin girmesi yasaklanmıştı. Hatta arkadaşlara söylemedim ama 19 Temmuz'da akşam saat 9'dan sonra içeridekilerin dışarıya çıkmamasına da karar vermiştim. Teknik işler için önceden yapılmış planlar vardı. TRT vericilerine radyoya bir şey olursa seyyar araçlardan verici istasyonlarına o akşam kurduğumuz stüdyolardan yayın yapacaktık. Bir de sivil savunma meselesi var. Bunu anlatmadan geçmeyeyim. 19 Temmuz gecesi yaptığımız o gergin toplantıda sinirlerimizi gevşeten bu olmuştur. Bilirsiniz olağan zamanlarda sivil savunma uzmanları devlet kuruluşlarıyla bir yere yazışma yaparlar. Aziz Nesinlik sivil savunma talimatnameleri vardır. TRT'nin de bir sivil savunma sorumlusu var. Soyadını hatırlayamayacağım. Albay Turgut Bey. O da herhalde nihayet günüm geldi diyerek toplantıda heyecanla o talimatnameyi okumaya başladı. Baktım herkes gülmemek için kendini zor tutuyor. Neyse okudu okudu. En sonunda TRT personelinin alarm durumunda intikai meselesine geldiği zaman bir kahkaha koptu. Çünkü bizi 38, 42, 46 numaralı troleybüsler taşıyacakmış. Ama onlar Mithatpaşa Caddesi'nden kalkalı yıllar olmuştu. O sırada sürekli telefon çalıyor. Demokrat Parti'den arıyorlar. Sayın Bozbey ile o gün bir konuşma yapmış. Mealen bu iktidarla önemli bir iş olmaz gibilerden. Onu niye yayınlamıyorsunuz diye soruyorlar. Bilerek yayınlatmamıştım. Öyle kritik bir anda ulusun moralini bozmamak için. Ama tabii bunu böyle söyleyemiyorum. Lütfedip itimat buyurun diyorum. Anlamıyorlar. Taraf tutmakla suçluyorlar. Hatta galiba Sayın Faruk Sükandı. Beyefendi milletini sevmek sizin insan... Hemen başbakanlığa gittim. Bakanlardan son gelişmeler hakkında bilgi aldım. Sonra TRT'ye döndüm. Artık neredeyse sabah olacak. Haber merkezindeki nöbetçi arkadaşım telefon etti. Bir havacı yüzbaşı hemen radyolardan okunacak bir rapor getirmiş. Kıbrıs Adası'nın yakınından geçilemeyeceği söyleniyor. Koordinatlar veriliyor. Gemiler ikaz ediliyor. Hemen okutacakmışız. Ama yüzbaşı hemen gitmiş. İşte o zaman sırtımdan soğuk terler boşandı. Ya oyuna geliyorsak, ya belge düzmece ise, bir taraftan da gecikmekle telafisi imkansız zararlar verebilir. Hemen haber merkezine indim. Belgeyi kaptığım gibi Gani Çınar'ın yanına fırladım. Gani Bey çabuk genelkurmayı arayın diyebildim. 5 dakikaya kalmadan belge doğrulandı. Ve Türkiye radyolarından Türkçe ve İngilizce olarak okundu. Kıbrıs harekatı işte böyle başladı. Sonra Zafer Cilasu'nun konuşması, Başbakan Ecevit'in konuşması ok yaydan çıkmıştı artık. Haberleri veriş şeklinize hükümetten ya da genelkurmaydan bir müdahale oldu mu? Hayır, hiçbir müdahale olmadı. Bütün Kıbrıs olayları sırasında bir tek Kocatepe Muhribi ile ilgili olarak haberler sınırlandı. Tabii bir de sorumluluğumuzu biliyorduk. Yalnız bir ara sinirlerin en gerildiği anlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan 3 yetkili benimle görüşmeye geldi. Bir tarihte bir talimatname çıkmış. Ona göre devlet kuruluşları işbirliği yapacakmış. MİT de koordinasyonu sağlayacakmış. Bizim haber merkezinde bir masa kuracaklar. Haberler önce onlardan geçecek, öyle yayınlanacak. Tam böyle söylemiyorlar da ima ediyorlar. Benim aklım yan odada hazırlanan haberlerdi. Ama onları oturtacağımız yer bile yoktu. En sonunda onları ikna ettim. Bizim haber kaynaklarından, yani ajansların ve genelkurmayın telekslerinden doğrudan haberleri kendileri alsınlar, bir sakıncası varsa da bana telefonla bildirsinler diye. Bir de MSP'den ilginç bir telefon geldi. Benim telefona bakacak halim kalmamıştı. Mehmet Barlas üstlendi o işi. Baktık gülümseyerek dinliyor. MSP Genel Merkezi Başbakan Ecevit'in konuşmasını yayınlarken onun yanı sıra Başbakan Yardımcısı Erbakan'ın konuşmasını yayınlamamamıza fena halde içerlemiş. Tarafsızlıktan saptık diye bakıyorlardı olaya. Geniş haberlerde, yani saat öğlen saat 1'de tabii ki verecektik. Hem Erbakan'ın hem de öbür parti liderlerinin sözlerini. Ama daha sabahın 11'i. Daha Kıbrıs'tan kesin haber gelmemiş. Belki o anda Mehmetçikler şehit düşüyor. VSP Genel Merkezi kendine bunu dert ediyor. Hepimiz güldük buna. Biraz da kaygılandık doğrusu. Akşam saatlerinde haberler seyrekleşmişti. Meğer çok büyük çatışmalar yaşanıyormuş. Bunu sabahleyin öğrendik. Ben savaşı yaşamaya çıkartmanın ilk gününün akşamı TRT binasından çıkınca başladım. Dışarıda karartma vardı. Ancak o zaman 48 saatlik uykusuzlukla ilk kez görevimin dışında bir şey düşünebildim. Haberleri doğru vermenin sorumluluğu çok büyüktü. Halk size güvenmez de yabancı haber kaynaklarına giderse yarın onların kasıtlı haberlerine de inanabilir. O nedenle bütün haberleri kaynağıyla belirtiyorduk. Bir de Türk ordusunun bu zaferi kolay kazanmadığını insanlar anlasınlar istedik. Ordu sanki küçük bir askeri gezi yapıp gelmiş gibilerden küçümsemeye çalışanlar vardı. 10. ayrımın sonu, sayfa 116.